Ayrım 23.
Batı uygarlığına ulaşmak için öykünmecilik, kendi benliğinden uzaklaşma, ulusal karakterin bir yana bırakılması gibi tehlikeli yöntemler izlenmemiştir. Gerçeklik ana yöntem olunca, Türk'ün ulusal özellikleriyle çağdaş uygarlığın verileri arasında birleşim oluşturma çabası egemen olmuştur. Atatürk'ün çağdaşlaşma ile ilgili düşüncelerinin oluşmasında gene Ziya Gökalp'in önemli etkileri bulunmaktadır. Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak ve çağdaşlaşmak olgularını bir arada ele almış, Türk ulusu, İslam toplumu, Batı uygarlığı kuralını geliştirerek bir bireşime ulaşmaya çalışmıştır. Tarihte önce Türk olarak var olmak, sonra İslam dinini benimsemek ve en sonra da Batı uygarlığını benimsemeye çalışmak birbirini izleyen ve tamamlayan olgulardır. Ona göre Türkçülüğün amacı çağdaş bir İslam Türklüğü yaratmaktır. Avrupalılaşmak yerine çağdaşlaşmak kavramını kullanması, gerekçi ve geniş bakış açısını göstermektedir. Dipnot 93. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Serden Genç'te Yayın Evi, İstanbul 1960, sayfa 11. Türk ulusu varlığını koruyabilmek için çağının uygarlığını benimsemek zorundadır. Rönesans'tan sonra uygarlık doğudan batıya geçmiştir. Bu nedenle sürekli uygarlıklara yönelik bir gelişme çizgisi gösteren Türk tarihinin genel tutumuna uygun olarak çağdaşlığı temsil eden Batı uygarlığı örnek ve hedef alınmalıdır. Tanzimat döneminden sonra Türk aydınları çağdaşlaşma kavramıyla Batı uygarlığına uygun bir uygarlığa sahip olmayı anlamışlardır. Tarihini ve geleceğini kendi başına belirleyen Osmanlıları bu düşünce şaşırtmış ve iç tartışmalara sürüklenmiştir. Gökalp bu tartışmalardan yararlanarak çağdaş uygarlığı benimseme geleneğinin savunmasını yapmıştır. Ne var ki yalnız çağdaşlaşma veya batılılaşmayı değil, aynı zamanda Türkleşme ve İslamlaşmaya da eşit değer veriyordu. Türk tarihinin yerinde değerlendirerek akışın yönünü yerinde saptayabilmiştir. Turancılık gibi düşsel ve gerçek dışı ülkülere bir yana bırakılırsa, İttihat ve Terakki ile Kemalistlerin düşünce yapılarının oluşmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Hars ve uygarlığı ayırır, Hars'ı ulusal kültür olarak tanımlar. Çağdaşlaşmanın temeli olarak uygarlığı alır. Bilim ve teknik ise uygarlıkların temelidir. Uygarlık tüm bilgileriyle bir bütündür, ya tam benimsenir ya da hiç alınamaz. Çağdaşlaşma çabaları uygarlığa bir bütün olarak yönelmelidir. Ulusal kültür, çağdaşlaşmanın ve batılılaşmanın da kaynağıdır. Uygarlık, ulus olmanın önce gelen ögelerindendir. Batılılaşma uygarlığın belirli bir biçimidir. Uygarlıklar tek değil, çoktur. Belirli zamanlarda doğar, yaşar ve ölürler. Uygarlıklar birbirlerini etkilerler. Batı uygarlığı dünyanın her yerinde Doğu uygarlığının yerini aldıkça, Türkiye'nin bu genel gelişmenin dışında kalması istenemez. Osmanlı uygarlığı ortadan kalkarken yerine Türk kültürü ve Batı uygarlığı geçecektir. Çağdaşlaşma yalnızca biçim ve yaşayış çağı, Avrupalılara benzemek değildir. En ileri bilgi ve endüstrinin aktarılmasıyla Avrupalıların yardımına gereksinme duymadığımız an çağdaşlaşmış sayılabiliriz. Gökalp'e göre uygarlığın tek olması ve batıda toplanması Kemalizm için önemli bir düşünce noktası olmuştur. Dipnot 94. Orhan Türkdoğan, Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri. Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum 1977, sayfa 76. Atatürk ve ilkelerin çok olduğunu ama uygarlığın tek olduğunu ve bir ülkenin gelişebilmek için bu uygarlığa katılması gerektiğini ileri sürmektedir. Ona göre çağdaşlaşma batıya körü körüne öykünmek değildir. Batılılaşma, bağımsızlık anlayışı çerçevesinde olursa çağdaşlaşmaya katkıda bulunabilir. Batıcılık uygarlığın yoludur. Aslında uygarlık da bilim ve teknoloji yoludur. Değişme çağında Türk toplumunun bunun dışında kalması düşünülemez. Yenileşme yolunda her türlü engel aşılarak uygarlıkla bütünleşmenin yolları aranmalıdır. Batılılaşma hiçbir zaman uluslaşmayı veya bağımsızlaşmayı ortadan kaldıramayacağı gibi sınırlayamaz da. Atatürk, uygarlık hedefi ve çağdaşlaşmada Gökalp'le birleşiyordu ama uygarlık ve kültür ikiliğine inanmıyor, bunların bütün olduğunu savunuyordu. Osmanlı düzeninin değiştirilmesinde çağdaş uygarlık ve kültür bir bütün olarak benimsenmeli ve ülkede yerleştirilmeye çalışılmalıdır. Çağdaş uygarlık benimsenirken hiçbir yabancı sistem olduğu gibi alınmayacak, Türkiye'nin koşullarına özgü bir kalkınma yolu izlenecektir. Çağdaşlaşma ve çağdaş bir cumhuriyet kurma yolunda ortaya çıkan batılılaşma olgusu ister istemez bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Gelenekselliğin direnmeleri, dinselliğin karşı koymaları, geçmiş düzeni savunucularının girişimleri çağdaşlaşmanın önüne hep engel olarak çıkmışlardır. Ayrıca Batı kültürünün maddeye dayanan yanıyla bireycilik felsefesinin toplumsal yapımızda çelişkileri doğmuştur. Dipnot 95. İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. Cem Yayınevi, İstanbul 1970, sayfa 247-255. Cumhuriyet yönetimi bu tip engellere ve çelişkilere karşı gereken önlemleri alarak bir yabancılaşmanın doğmasını önlemeye çalışmıştır. Tüm iyi niyetli çabalara karşılık gene de bazı sorunlar sürüp gelmiştir. Çağdaşlaşmayı öykünmecilik anlayanlar, batılılaşmayı kendi ülkesinin gereklerine ters düşerek izleyen, bu konularda aşırılığa kaçanlar halk kitlelerinin yenileşme çabalarının ulaşmasına dolaylı olarak engellemişlerdir. Gerçek dışı tutumlar ve aşırılıklar, özellikle Atatürk sonrası dönemde halkta yenileşme çabalarına karşı bir tepki yaratmıştır. Konu demokrasiye geçişle beraber siyasal çekişmelerin eline düşmüş ve başlangıçtaki doğrultusundan saptırılmıştır. Cumhuriyetin çağdaş bir düzen olarak kurulmasındaki yenileşme çabalarını iyice anlayabilmek için Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma çizgisini iyi belirlemek zorunludur. Atatürk bir batıcı değil, çağdaşçıdır. Çağdaş uygarlığı ülkesine getirmek isterken en iyi durumda olan batı kurumlarını temel almıştır. Osmanlı düzeni değiştirilirken Batı ülkelerindeki kurumlar ve değerlerden ulusal yapıya, ülke koşullarına uygun olanlar seçilerek alındı. Türkiye koşullarında yeniden yaratılarak benimsenecek olanlar, bu çağdaş Batı uygarlığı çerçevesi içindeki değerler ve kurumlar olacaktır. Türkiye gerçeklerinde yeniden yaratılacak uygarlık, çağdaş uygarlık değerlerine ve kurumlarına doğru bir değişme ve uyma sürecidir. Bu süreci daha kısaca ve topluca anlatmak üzere çağdaşlaşma terimiyle deyimlemek doğrudur. Terim, Atatürk'ün yöneldiği Avrupa uygarlığına öykünme olmadığını, kendi değerleri ve kurumlarıyla çağdaş uygarlık düzeyine varmış bir Türkiye olduğunu daha iyi deyimlemektedir. Asıl olan batılılaşma değil, çağdaşlaşmadır. Dipnot 96. Bahri Savcı, Çağdaşlaşmada Mustafa Kemal Çizgisi. Türk Dili Sayı 1070, Kasım 1965. Çağdaş uygarlığın içeriği ise endüstri düzenidir. Endüstrileşmesini tamamlamış ve dış dünyanın yardımına gereksinme duyan Türkiye olmaktan çıkarak kendi kendine yeter bir ülke olmaktadır. Batılılaşma bir anlamda burjuvalaşmanın olgusu ve değer ölçüsüdür. O nedenle Batı ülkelerinde burjuva toplum yapısının doğrudan ürünü durumunda da bulunmayan akılcı değerlerle düşünsel ögeler çağdaşlaşma kapsamı içinde benimsenebilir. Yeni Türk uygarlığı endüstriye dayalı olacaktır ama belirli bir azınlığın ve çıkar grubunun elinde değil, kendine özgü koşullardan ortaya çıkan özel kurumlar değerler aracılığıyla gerçekleşebilecektir. Atatürk, Batı burjuvasının değerlerini ülkesine aktarmaya hiçbir zaman istekli görünmemiştir. Liberal burjuva değerlerinin ve araçlarının bulunmadığı Türk toplumunda, endüstrileşmeye ulaşacak değişmeleri gerçekleştirecek değerleri ve araçları, Türkiye tarihinin koşullarından çağdaş, akılcı, düşünsel ve analiz ile çıkarmak gerekecektir. Bunun içinde toplum yönetiminde, siyasal sistemde, ekonomide, dış ilişkilerde halkçılık asıl sayılmıştır. Toplum yapısındaki tüm ikilikleri kaldırmak üzere yeni bir halkçı düzenin temelleri atılmıştır. Tanzimattan sonra ortaya çıkan çağdaşlaşma eğilimlerini Mustafa Kemal kendi döneminin koşullarına uyarak gerçekçi bir çağdaşlaşmaya çevirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti çok kısa zamanda Orta Çağ karanlığından 20. yüzyıla bu çağdaşlaşma savaşıyla çıkabilmiştir. Atatürk Cumhuriyetçiliğin temel taşlarından birisi olan çağdaşlaşma, 20. yüzyılın önce gelen cumhuriyet yönetimlerinden birisinin iki kıta arasındaki kurulmasını sağlamıştır. Atatürk eyleminin sonucunda halkın egemen olacağı bir cumhuriyetin kurulması doğal karşılanabilir ama bu cumhuriyet eski toplum yapısına dayanan devrini tamamlamış değer yargılarının geçerli olduğu bir yönetim biçimi olmayacaktı. Hele dine dayanan, dinsel otoritenin devlet yönetiminde ağırlık olduğu bir devlet hiç olmayacaktı. O zaman ne olursa olsun toplum yapısını değiştirmek, toplumun çağın gelişmelerine ayak uydurmasını sağlamak ve yeni kurulacak devletin temellerini atarak çağın verilerinden yararlanmak gerekiyordu. Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra cumhuriyeti kurarken, daha sonra yönetirken ve devrimlerini sırasıyla yaparken böylesine bir strateji içinde olmuştur. Onun tüm devrimlerinde çağın ışığını görmek ve her devrimde bu ışığın bir parçasının ülkeye yansıtıldığını izlemek olasıdır. Cumhuriyet devleti giderek gelişirken her döneminde Atatürk'ün çizdiği yolda biraz daha çağdaşlaşmıştır. O kadar ki bugün tüm çağ dışı ve cumhuriyete karşı akımların örgütlenmelerine ve siyasal çalışmalarına izin verilebilecek düzeyde güçlenmiştir. Çağdaş temeller cumhuriyetin yapısını sağlam tutmuş, iç ve dış saldırılara karşı ayakta kalabilmiştir. Herhalde Atatürk'ün de istediği çağdaş cumhuriyetin başarısı, kendisine karşıt akımlara hoşgörü gösterebilecek düzeyde güçlülük çizgisine ulaşmasıydı. E. Laiklik. Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışını en güzel biçimde dile getiren, açıklayan ilkelerden birisi de laikliktir. Aslında çağdaşlaşma ilkesi laikliği de genel anlamda kapsamaktadır. Ne var ki, Türkiye'de din sorununun tarihten gelen yönleriyle ağırlıklı olması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ayrı bir ilkeyle belirlenmesine ve daha açık, kesin bir politikayla izlenmesine yol açmıştır. Mustafa Kemal'in düşüncesinde laiklik geniş bir konuma sahiptir. Bazı sözlerinde doğrudan doğruya bu konu ele alınmış, bazı sözlerinde ise dinle ilgili düşünceler açıklanırken dolaylı yönden konuya değinilmiştir. Atatürk'ün dinle ilgili görüşleri söylevlerinden yararlanarak şöyle özetlenebilir. Din insan yaşamında gereklidir. Dinimizin temeli sağlamdır ama uzun yıllardır bakımdan uzak kalmıştır. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp yapıyı onarmak gereği görülmemiştir. Tersine olarak birçok yabancı öge yapıyı fazlaca hırpalamıştır. Bugün bu yapıya dokunulamaz, onarılamaz. Ancak zamanla çatlak derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir yapı kurmak gerekliliği doğacaktır. Din bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanını emrine uymakta özgürdür. Biz dine saygı gösteririz, düşünüşe ve düşünceye karşıt değiliz. Biz yalnızca din işlerini devlet ve ulus işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, eyleme dayanan bağnaz girişimlerden kaçınıyoruz. Gericilere asla şans verilmeyecektir. Dipnot 97. Asaf İlbay, Asaf İlbay anlatıyor, yakınlarından hatıralar. Sel Yayınları, İstanbul 1955, sayfa 102-105. Din insanlar için gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların yaşaması olanaksızdır. Ne var ki, din Tanrı ile kul arasındaki bir bağlantıdır. Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden çıkar sağlayanlar iğrenç kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna izin vermiyoruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar saf ve masum halkı aldatmışlardır. Bizim ve sizlerin asıl savaştığımız bu kimselerdir. Dipnot 98. Ali Kılıç, Atatürk'ün Hususiyetleri. Sel Yayınları, İstanbul 1955, sayfa 116. Tanrı birdir ve büyüktür. İnsanların başlıca iki dönemi vardır, çocukluk ve ergenlik. Birinci dönemde her insan bir çocuk gibi kendisi ve dış dünya ile ilgilenmeyi öğrenir. Tanrı olgunluk noktasına gelene kadar kullarını yalnız bırakmaz. Tanrı insanlığa birçok peygamber göndermiştir fakat peygamberimizle en son dini verdikten sonra artık insanlıkla aracıyla ilişki kurmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan tanrısal düşüncelerle ilişki yeteneğine eriştiğini kabul etmiştir. Bu nedenledir ki, Peygamberimiz son elçi olmuştur. Kitabı en eksiksiz kitaptır. Muhammed'i bana cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıtma uğraşına kapılan cahil adamlar, onun yüksek kişiliğini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş, Uhud Savaşı'nda en büyük komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve uygulayabilir?